Ayrım 5.
Chung da heyecanlı heyecanlı bana bir şeyler anlatıyordu. Nihayet gelebildiğin için çok mutluyum. Artık gelmeyeceksin diye çok korkuyorduk. Babam geçen hafta 3 kere havaalanına gitti. Biraz suçlama kokuyordu. Üzgünüm diye donuk bir sesle mırıldandım. Tüm aktarmalı seferler doluydu. Öksüz çocuklar için inşa edilen yeni yurt binası şehrin öbür ucundaydı. Bu yüzden engebeli bir tarla yolundan beni Lobsang'ın çok candan karşıladığı okulun giriş kapısına varmamız epey uzun sürdü. Beni hemen yeni bürosuna götürdü. Mecburi tereyağı çayı yudumlanıp yeterli nezaket sözcükleri edildikten sonra annemle babamın sağ ve esen olup olmadıklarını sordu. Ben de yanımda getirdiğim çok hoşlarına giden küçük hediyeleri verdim. Lobsang bana köyler okulu için düşünülen mekanı göstermek için yanıp tutuşuyordu. Yetimler yurdunun karşısındaki bir binadaydılar. Tüm binalar topluluğun iç avlusu bir köy meydanı büyüklüğündeydi. Bir takım binalardan Tibet alfabesini okuyan çocukların sesleri geliyordu. Diğer bir binadan gelen çekiç gürültüleri ve bir elektrikli testerenin homurtusu atölyelerin varlığını gösteriyordu. İç avluda bizi görür görmez etrafımızı alıp soru yağmuruna tutan çocuklar oynuyordu. Bu Kelsang Meto dedi Chung'da, yeni kör arkadaşlarınıza ders verecek. Avlunun diğer ucuna ulaşana kadar çocuklar ilgiyle yanımızda koşmaya devam ettiler. İşte bu senin okulun, 2 katlı, aşağıdaki tuvaletler, bir sınıf, mutfak ve bir yemekhane var. Chung da odalardan birinin kapısını açtı. Bu büyük kare oda bana sevimsiz geldi ama döşenince havası değişirdi muhakkak. Yukarı kata merdivenle bir balkona çıkılarak ulaşılıyordu. Çocuklar için 3 yatak odası, personel için de 2 oda, bir de duşlar vardı. Her şey çok lüks dedim, biraz duraksayarak. Chung da ve Lobsang bunu büyük bir iltifat olarak alıp memnun memnun gülümsediler. Ben ise yoksulluk içinde yüzerken buraya gelecek olan çocukları düşünmek zorundaydım. Buradaki göreceli de olsa rahat yaşam tarzına alışıp bir daha köylerine dönmek istemezlerse ne yapardık? Avludan geçerek ikinci bir eve doğru yürüdük. Bu binada dedi Chung da sevinçle, senin büroların bulunuyor. İkinci katta tuhaf bir yankısı olan salonumsu bir odaya girdik. Chung da hemen, bu oda 45 metrekare dedi ve tüm zemini pahalı kilimlerle kaplı. Sol tarafta avluya bakan birkaç penceresi var, sağ tarafta ise ağaçları ve potalayı görüyor. Bu odayı kabul salonu olarak kullanabilirsin, misafirlerin bayılacaktır. Odayı tanımak için birkaç adım attım. Üzerimde inanılmaz büyük ve neredeyse boğucu bir etki bırakan oda, bir masa ve birkaç sandalye dışında tamamen boştu. Diğer bir kapıdan bitişikteki odaya geçiliyordu. Chung da, burası senin büron dedi. 2 tane yazı masası koyduk. Şimdi iyice şaşırmıştım. Ama geçen yıl gerekli eşyaları birlikte satın almaya karar vermiştik. Biz her şeyi senin için hazırladık dedi Chung da. Her şey mi dedim hayretle. Masalar, sıralar, yataklar ve döşekler, yatak takımları, kapkaçak. Evet dedi gururla. Geçen yıl listemize koyduğumuz her şeyi. Buradan ayrılmadan önce aşağı yukarı çıkacak masrafları tespit edebilmek için gerekli olan tüm eşyaları yazdığımız bir liste hazırlamıştık. Mobilyalar için gerekli olan para ben ancak Lhasa'ya geldikten sonra hesaba yatacaktı. Ondan sonra Chung da ve Lobsang'la birlikte olabildiğince iyi ve hesaplı mobilyalar almayı planlamıştım. Şaşkınlıkla, peki diğer mobilyalar nerede diye sordum. Çünkü odalar içindeki masalar dışında bana tamamen boş gelmişlerdi. Mobilyaların bir kısmı depoda duruyor ama ihtiyacın olduğunda hemen yerlerine taşıyabiliriz. Üstümden büyük bir yük aldıkları için minnettardım. Ama okulun eşyalarının seçimine katılamadığım için de biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Bana niye daha önce sormadınız, eşyaları birlikte almaya gidebilirdik. Sorumu savuşturarak, ha dedi Chung da, babamla mobilyaları biz alırsak daha uygun fiyata gelir diye düşündük. Burada batılıları kazıklarlar, bu da çok yazık olur çünkü sonuçta harcadığımız kör çocuklar için toplanan bağışlar. Haklısın dedim. Ama bunca parayı nereden buldunuz? Eşyalar için 11 bin mark gerektiğini hesaplamıştık. Bu bir Tibetli için büyük bir servet demekti. Kredi aldık ve en kısa zamanda hesabımıza yatmasını ümit ediyoruz. Ben de taşıyıcı derneğimin eşyalar ve okulu döndürmek için gerekli parayı anlaştığımız gibi hemen yollayacağını umuyordum. Büronun ve kabul salonunun içinde biraz dolaştım ve başımın yeniden ağrımaya başladığını hissettim. Chung da hoşuna gitti mi diye merakla sordu. Biraz tereddüt ederek evet, insanı şaşırtacak kadar büyük dedim. Aynı zamanda çok aydınlık ve temiz diye gururla açıkladı. Binaların inşaatı daha geçen yıl bitti ve çok modern oldular. Hepsi betondan yapıldı. Daha sonra Chung da bana bundan sonra yaşayacağım avlunun diğer tarafındaki iki katlı köşe binayı misafirhaneyi gösterdi. Her katta modern bir banyo ve üç oda bulunuyordu. Evin arkasında büyük bir teras ve içinde birkaç meyve ağacı olan küçük bir bahçe vardı. Chung da beni bahçeye çıkardı ve hepsi çiçeğe durmuş olan bitkileri ve ağaçları tarif etti. Paul daha sonra bütün ayrıntıları tam olarak bilmek istedi. Bana bir okul inşaat ettirmene gerek kalmadı. Her şey çoktan bitmiş. Ev nasıl peki? Güzel mi? Evet, güzel ve çok büyük ve geniş. Ama büroyu, yatak odalarını ve diğer odaları hatırlamaya çalıştım ve şaşkınlıkla aklımda ne kadar az şey kaldığını fark ettim. Bilmiyorum, neredeyse kendine özgü hiçbir özelliği yok ama bir kez döşenince muhakkak çok sevimli olacaktır. Lobsang'ın benim kullanımıma sunduğu binalar gerçekten harikaydılar. Tibet'te bir okulda olmasını ummadığım kadar büyük, temiz ve moderndiler. Ama yine de biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Peki ama ne beklemiştim? Bir ahır mı? Birkaç tane dökülen kerpiç kulübe mi? Ya da yakkılından çadırlar mı? Lhasa modern bir şehir diye düşündüm. İnsanların her ne kadar geleneksel kerpiç evler gibi iklimle uygun olmasa bile beton evler inşa etmeye hakları var. Gerçi beton binalar yazın cehennem gibi sıcak olur, kışın ise tüm soğuğu geçirirler. Buna karşın bahçe tam bir küçük cennetti. Alçak bir duvarın üstünde oturup kuşların cıvıltısının, arıların vızvızlarının ve çiçeklerin kokusunun tadını çıkartıyordum. Benim bu yabancı ülkede kendimi evimde hissetmemi ne kadar kolaylaştırmışlardı. Bana küçük bir şato inşa edip her şeyi hazırlamışlardı. Artık işe başlayabilirdim. Çok yakında artık ilk öğrencilerimiz gelebilirlerdi. Yeni evimde ilk defa gecelediğimde Haziran başıydı. Kendime giriş katında bir oda seçip üstün körü döşemiştim. O gece yatağa uzanmış etraftaki sesleri dinliyordum. Avludan Jokhang'daki keşişler gibi eski metinleri ritmik şarkılarla okuyan bir çocuklar korosunun sesi geliyordu. Bu 30 öksüz çocuğun yatmaya gitmeden önce tekrarlamak zorunda oldukları bir çeşit gece duasıydı. Bu misafirhanede gerçekten yalnız yaşıyormuşum gibi hissediyordum. Beni yerimden sıçratan o kadar çok gürültü vardı ki, kapılar gıcırdayıp çarpıyor, pencereler çatırdıyor, sık sık terasta ayak sesleri duyar gibi oluyordum. Tüm binaların etrafı yaklaşık 4 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrilmişti ve benim bahçeye bakan iki pencereme Lobsang demir parmaklık taktırmıştı. Burada kaldığım ilk gece koridordan gelen büyük bir şırıltı sesiyle uykumdan uyandım. Hemen ayağa kalkıp oda kapısını açtım ve soğuk suların içine daldım. Borulardan biri patlamış olmalıydı. Bu gıcır gıcır yeni evde böyle bir şey olsun. Aklımın ucundan geçmezdi. Ancak Paul binayı daha ilk gördüğünde, "Bu ülkede hep aynı şey. Dışarıdan her şey yepyeni ve harika görünüyor. Yakından baktığında ise damı sağlam değil, insan öksürse ya da ayağını hızla yere vursa banyodaki fayanslar dökülür ve paslanmış su boruları ortaya çıkar," demişti. Bir süre soğuk suyun içinde çaresizlikle dikildim ve suyun beni aşarak odaya girdiğini hissettim. Yurdun yaşlı bekçisini uyandırdım ve birden etraf hareketlendi. Anavana kapatıldı ve yataklarından kaldırılan öksüz çocuklar kovalarla ve süpürgelerle bana yardıma geldiler. Bu geceden sonra benim lüks banyomda uzun süre tek damla su akmadığından kovalarla avludaki çeşmeden su taşıdım. Sonuç olarak Tibet'te yaşıyordum. Her yıkanmada bunun bir kez daha bilincine varıyordum. 14. Bir sabah okuldan Lhasa'ya giden yolu kendi başıma keşfetmek istedim. Bastonumu alıp ana kapıya gittim. Birden bir çığlık duydum. Birisi üstüme atlayıp beni durdurdu. Ne oluyor diye Tibetçe sordum ve yaşlı bekçi titreyen bir sesle yalnız başıma dışarı çıkamayacağımı söyledi. Niye diye bilmek istedim. Ağzının içinde bir şeyler geveledi. O anda Çung da avluya çıkmış bize doğru geliyordu. Şehre mi inmek istiyordun? Bir dakika bekle, şoförü çağırayım. Ben yürümeyi tercih ederim dedim. Yoksa yolu nasıl öğrenebilirim? Çung da kesin bir tavırla olmaz dedi. Babam bunu yasakladı. Lobsang tam zamanında geldi. Böylece ileride körler okulu idare edecek bir insanın kör insanlara ve onların yetilerine güvenmek zorunda olduğunu rahatça anlatabilirdim. Söylediklerimi kelime kelime çeviren, bu arada da dik kafalılığıma duyduğu kızgınlığı da alttan alta hissettiren Çung Da'ya, ''Benim için endişelenmeyin. Yol dümdüz şehre çıkıyor. Bana bir şans tanıyın. Bu akşam sağ salim dönmüş olacağım.'' Bu şansı tanıdılar ve gerçekten de yolu takip ederek şehre gitmenin bir sorun olmadığı ortaya çıktı. Çünkü daha ilk yol ayırımında birkaç sevimli çocuk yolumu bekliyordu. Bana tüm yol boyunca eşlik ederek Potala Parkı'nın orada bir çekçeke bindirdiler. Bunların Lobsang'ın yardımcılarının yardımcıları olabileceği şüphesine kapıldım ve benim için böyle endişelenmesi beni duygulandırdı. Çekçekle dolmaya gittim. Çok güzel bir öğleden sonra ve bol tıkınmalı bir akşam geçirdik ve ben yola çıkmaya hazırlandım. Dolma, bir taksiye binersin değil mi diye özenle sordu. Bir an duraksadım çünkü okul yolunu taksi şoförüne nasıl tarif edeceğimi tam bilmiyordum. Ama sonra akşam vakti taksiyle dönmek daha güvenli göründüğünden onayladım. Lhasa'da bir taksi bulmak tam körlere göre kolay bir işti. Sadece yolun kenarında dikilmek yeterliydi. Anında bir taksi bas bas korna çalarak duruverirdi. Çok kısa zamanda bir taksi buldum ve şoföre Çince okulun bulunduğu banliyönün yolunu bilip bilmediğini sordum. Sorun değildi. Lhasa'da doğmuştu ve şehri avucunun içi gibi biliyordu. Ama pek kısa bir sürede Tibet'in en aptal ve beceriksiz şoförüne çattığım ortaya çıktı. Ona yolu kendi başına bulması gerektiğini, çünkü kör olduğumu ve ancak yaklaşık bir tarif verebileceğimi söyledim. Kör olduğuna inanmıyorum, gözlerini oynatabiliyorsun dedi ve elini yüzüme doğru sallayarak, elimi görmüyor musun, kaç parmağım var? Bu oyunu ilkokul zamanlarından bilirim. Diğer öğrenciler ne kadar görebildiğimi ortaya çıkarmak istediklerinde yaparlardı. Bu manasız görme testini bir an önce bitirmek için 15 dedim. Deliler gibi gülmeye başlayarak ödümü kopardı. Şehrin dışındaki köprüye geldiğimizi fark ettiğimde durmasını rica ettim. Çünkü yolum bundan sonraki kısmını çıkarabilirdim. Bir an önce bu taksiden inip birkaç kilometre yürümeye razıydım. Hayır olmaz dedi. Sen körsün, burada inemezsin. Çok sinirlendim ve hemen durmasını emrettim. Olmaz, nerede olduğunu bilmiyorsun diye inatla tekrarladı. Büyük bir hızla yolumuza devam ettik. Arabanın camı açıktı ve okulun girişinden pek uzak olmayan pis kokulu çöp dağına yaklaştığımızı anladığımda bir kez daha durmasını rica ettim. Kesin bir şekilde burada okul mokul yok dedi. Tabii ben nerede olduğumuzu nereden bilecektim. Gecenin içinde ilerlemeye devam etti ve kısa bir süre sonra artık kırlara çıkmıştık ve etrafta hiçbir şey yoktu. Ancak birazdan uzun Tibet gecesinin içinde şoförümün kendine hedef olarak seçtiği bir ev göründü. Bu bir randevu eviydi. Daha avluda etrafımızı merakla bağırışan ve kikirdeyen kadınlar sardı. ''Bu kadını tanıyor musun?'' diye sordu taksi şoförü. Kahkahalar, belli ki benden ziyade onu tanıyorlardı. Ama işin ucunu bırakmıyordu. ''Nereye gitmek istediğini biliyor musunuz?'' Gene konuşmaya karıştım ve kızgınlık içinde... ''Nereye gitmek istediğimi gayet iyi biliyorum.'' dedim. Tekrar geri dönmesini ve beni dinlemesini emrettim. Bu sefer dediğimi yaptı. Ancak belaya bak ki birden benimle böyle etrafta dolaşmaktan sıkıldı. Kapkaranlık bir yerde durup ''Geldik.'' dedi. Küstahça yalan söylediğini biliyordum. Ama bu sonuçsuz gezintide ben de yorulmuştum. Geleneksel klasik taksi ücreti 10 yuanı verip indim. En az 20 yuan tutar diye arkamdan bağırdı. Beni varmak istediğim yere bile götüremediğini, onun yüzünden yürümek zorunda olduğumu söyledim. Birden köpürdü, arabadan fırlayıp ne kadar uzun bir yol gittiğini, ne kadar çaba gösterdiğini anırmaya başladı. hiç istifimi bozmadım. Bastonumu alıp okulun olduğunu tahmin ettiğim yöne doğru yürümeye başladım. Etraf zifiri karanlıktı ve bu hoşuma gidiyordu. Beni takip eden öfkeden kudurmuş şoförüme karşı karanlıkta bir üstünlüğüm vardı ve çabucak ondan tamamen kurtuldum. Birazdan arabanın kapısını çarpıp yola çıktığını duydum. Yaklaşık 10 dakika sonra bir çöp yığınından ötekine takılıp pis kokulu bir su birikintisine girdikten ve en sonunda bastonun bir çukurdan dışarı fırlamış soba borusuna takıldığında artık şehrin dış mahallelerine yaklaştığımı biliyordum. Burayı bu öğleden sonra kendime kerteriz noktası olarak seçmiştim. Eve geldiğimi fark ederek ferahladım. Uzun giriş yolunu kat edip çılgın bir kapıyı çaldım ve hayretle hemen açıldığını fark ettim. Neredeyse tüm yurt halkı beni bekliyordu. Herkes rahat bir nefes alıp bunca zaman nerede kaldığımı sordu. Birden ne kadar sinirli olduğumu fark ettim ama mümkün olduğunca gizlemeye çalıştım. Sonuçta herkes böyle bir şeyin olacağını tahmin etmişti. Büroya gidip Paul'u aradım çünkü şiddetle birisine bu odiseyi, büyük yolculuğu anlatmak ihtiyacındaydım. Paul, İsviçre Kızıl Haç'ına bir yardım istasyonu kurmak üzere Lhasa'dan 300 kilometre uzaklıktaki Şigatse'de bulunuyordu. Tam Paul'e avaz avaz bağıran taksi şoförünü taklit ediyordum ki merdivenlerde sessiz adımlar duydum. Telefonu elimde tutmaya devam ederek bütün dikkatimi o anda kabul salonunun kapısının önünde kısa süre duraksadıktan sonra kanadı yavaşça iten yabancıya verdim. "Ne oluyor?" diye bağırdı Paul. "Niye konuşmuyorsun?" Ahize'ye fısıldayarak "Seni sonra ararım. Şu anda burada birisi var ve kim olduğunu bilmiyorum." dedim. Yavaşça Ahize'yi yerine koydum ve bastonumu alıp arkamı döndüm. Benimle yabancı arasında yarı açık bir kapı daha vardı. İki odada zifiri karanlıktı. Karanlıkta kendimi her zaman emniyette hissederim ama mütecavizden yükselen tehdidi hissediyordum. "Ne istiyorsun?" diye sordum. Yabancı duraksadı, sinirli sinirli bir ayağını diğerinin üstüne koydu ve birden çabuk çabuk konuşmaya başladı. İlk önce tek kelime anlamadım. Ne Tibetçeye ne Çinceye benziyordu. Öfkeli taksi şoförü parasını zorla almaya geldi zannettim. Sonra adamın bozuk bir İngilizce konuştuğunu fark ettim. Ve nihayet yabancının ilkokul hocası Pal'den başka birisi olmadığını teşhis ettim. Diğerleri gibi o da beni çok merak etmiş ve hatırımı sormaya gelmiş. Rahatlayarak bastonu elimden bıraktım ve yazı masama oturarak o gün başıma gelenleri bir bir anlattım. Pal'den "Peki yolunu nasıl buldun?" diye sordu. Bununla dedim ve eline bastonumu tutuşturdum. Gözlerini kapa ve onunla yönünü bulmaya çalış. Pal'den ne yapmak istediğimi hemen anladı ve bir süre sonra çok eğlenmeye başladık. Pal'denin birkaç masa ve duvarla çarpışana kadar çaresizce sağa sola yalpalanmasını ama sonra gittikçe hızlanarak yolunu bulmasını izlemek çok eğlenceli ve enteresandı. Bütün bu eğlence esnasında telefonun yanında ağaç olmuş vaziyette benim aramamı bekleyen zavallı Paul'u unuttuğum dehşet içinde aklıma geldiğinde en az bir saat geçmişti. Pal'den ileriki günlerde de beni sıkça ziyaret edip projenin gidişatı hakkında bilgiler aldı. Bu arada okula öğretmen seçmekle meşguldüm ve iş arayan ve aynı zamanda gerekli olduğuna inandığım bir takım vasıflara sahip insanlar bulmanın ne kadar zor olduğunu görmüştüm. Aradığım vasıflar, yeterli derecede İngilizce, iyi ya da çok iyi Çince bilmek, bunun dışında kendini bir körün yerine koymaya hazır olmaktı. Öncelikle bilgiyi değil, yön bulma konusunda kabiliyeti ölçen bir sınav metodu geliştirdim. Pal'dene ağız propagandasıyla bu işten haberdar olup dışarıda sıralarını bekleyen adaylara uçaktan aldığım uyku maskelerini dağıtmasını rica ettim. Bu maskeyi gözlerine takmaları gerekiyordu. Sonra onları kabul salonuna alıp odayı keşfetmek görevini veriyordum. Birçoğu ilk önce amaçsızca daireler çiziyordu. Kendilerine bir kılavuz seçmelerini öneriyordum. Çünkü ancak bu şekilde çevrelerini sistematik olarak araştırabilirlerdi. Birkaçı odanın ortasında duran masayı keşfedip ellerini masanın kenarı doğrultusunda gezdirdiler. Bu pek de büyük bir marifet değildi. Çünkü bazıları masanın etrafında turlamaya devam edip başka hiçbir yere kımıldamadılar. Diğerleri daha araştırmacıydı. oda duvarını kılavuz olarak keşfettiler. Kabul salonunun büyüklüğünü ve kendilerinin bu odadaki konumlarını belirleyebilmeleri için kapıda durup onlarla konuştum. Ara sıra adaylardan birinin kitap kutularının üstüne düştüğünü ya da açık duran kapılara tosladığını duyuyordum. Odayı yara bere almadan keşfedebilmeleri için ellerini öne uzatmalarını önerdim. Adaylar odanın büyüklüğü hakkında aşağı yukarı bir fikir sahibi olur olmaz kendilerini duvardan ya da başka bir kılavuzdan koparıp tutunmadan odada gezmeye başladılar. Bazıları bu test sırasında hafif bir baş dönmesi duydu. Bazıları da hayretle seslere ve ısı değişimine nasıl gittikçe dikkat kesildiklerini anlattılar. Tutunmadan yürüme denemesi sırasında Tibetli genç bir kadın gazeteler ve paket kaplarıyla dolu kutulardan birine gömüldü. Zavallı kadını kağıt yanından kurtardığımda ise kahkahalarla gülerek "Bu tam bana göre bir iş, çok eğlenceli" dedi. Eskiden Lhasa'daki bir manastırda rahibeymiş. Kadına hemen kanım ısınmıştı. Yazık ki ne okuma yazma ne de İngilizce ya da Çince bildiğinden onu öğretmen olarak işe alamazdım. Tibet'teki tüm rahibelere verilen adla Anila'yı ev annesi olarak görevlendirdim ve bugün bile onun dünyanın en iyi ev annesi olduğunu düşünüyorum. Birkaçı test sırasında korkup gözlerindeki maskeyi çıkarıp attılar. Bence körlükten korkmak bu iş için iyi bir nitelik değildi. Aradığım insanların körlere çekinmeden yaklaşmaları gerekiyordu. Çünkü ancak bu şekilde tek tek her kör çocuğun olanaklarını ve yeteneklerini keşfedebilirlerdi. Bu deneylerden en hoşlananlardan biri de Palden'di. Ancak Lobsang'ın yanında çalıştığından ona iş teklif etmeye çekiniyordum. Ben de başvuranlardan geriye kalan tek aday olan Lakpar'ın üstünde durmaya karar verdim. Lakpar otel müdürü olarak çalışıyor ve iyi para kazanıyordu. Ama bana "Artık bu işi sevmiyorum. Bırakmak ve daha az bir ücretle de olsa çocuklarla çalışmak istiyorum" dedi. Lakpar çok yaratıcıydı ve kısa zamanda kör bastonunu doğru şekilde kullanabilecek hale geldi. Gözünde maske, elinde baston, yaramaz oğlanlar gibi yurdun binaları arasında habire koşuşturuyordu. Öksüz çocuklar gizlice yoluna çıkmaya ya da onu büsbütün yanlış tarafa sürüklemeye bayılıyorlardı. Tam Lakpar'a karar vermiştim ki ondan ret cevabı geldi. İşini düşündüğü kadar kolay bırakmayacağını anlamış. Ne yapacağımı bilmez haldeydim. Okul çok yakında başlayacaktı ve benim bir tane bile öğretmenim yoktu. Artık neredeyse her gün bana gelen Palden'e akıl danıştım. Böylece Lobsang'ın artık onu istemediğini öğrendim. Hayret ettim çünkü Palden bana mükemmel bir öğretmen olarak görünmüştü. Bazen ders verirken onu dinliyordum. Farklı düzeylerden gelen 30 tane çocuğu sessiz ve uyanık tutma becerisine hayran olmuştum. Çok sabırlıydı ve asla otoriter değildi. Diğer öğretmenler çocukları zapt etmeyi ancak yaramazları kuvvetlice tutup sarsarak ve arada sırada kulak tozlarına okkalı bir şamar yapıştırarak başarıyorlardı. Ayda 200 yuan alıyorum. Yemek ve kira için çok az bir para. Palden duraksadı, belli ki kendi sorunlarını anlatmaktan utanıyordu. Lobsang, maaşımın artırılması konusunda konuşmak isteyince sinirlendi ve istersem gidebileceğimi, beni tutmayacağını söyledi. Lobsang, köyler okulunun öğretmenleri için hatırı sayılır bir ücret, 1000 yuan tespit etmişti. Chungdang da Palden'in köyler okuluna geçmesinde bir sakınca olmadığını belirtti. Lobsang uzun bir düşünme sürecinden sonra kabul etti. Bu arada birkaç şart koşmuştu. Palden, öksüzler okuluyla ilişkilerini tamamen koparmayacak, Lobsang'ın durumuna göre tespit edeceği zamanlarda orada da haftada birkaç saat ders verecekti. Bunun dışında köyler okulunun paraları Chungda tarafından yönetilecekti ve benim projemde çalışan personelin maaşlarını Lobsang bizzat ödeyecekti. O anda bu konuda fazla düşünmek istemediğimden şartları kabul ettiğimi bildirdim. Böylece Palden otonom bölge Tibet'in körlere ders veren ilk öğretmeni oldu. 15. Kelsang Meto, neredesin? Önemli ziyaretçilerimiz var. Bu heyecan içinde koşarak bize doğru gelen Cheng duydu. Tam o sırada Palden ve Anine ile birlikte çocukların yatak odalarından birinde demir ranzayı monte ediyordu. Bugün ziyaretçi, üstelik de önemli ziyaretçiye pek hazırlıklı değildim. Üstümde yağlı bir tişört, saçlarım karmakarışık, üstelik toz içindeydi. Hemen çabucak üstümü değiştirmeye gidiyorum. Ama fazla ileriye gidemedim. Lobsang beni merdivende yakaladı, kolumdan tutup misafirlerle tanıştırdı. Bahis konusu olan misafirler Pekin'den gelip otonom bölge Tibet'te inceleme gezisine çıkmış olan Çin Engelliler Derneği'ne mensup bir delegasyondu. Bu fırsattan yararlanıp benim projemi de tanımak istemişlerdi. Huzursuzlaştığımı hissettim. Daha ilk Çin gezimde bu organizasyona başvurmuştum ve otonom bölge Tibet'in o anda öncelik listesinde olmadığını, ancak 2007 yılında Lhasa'da körler için bir okul düşünüldüğünü öğrenmiştim. İşlerime burunlarını sokmamalarını diledim, zira bu derneğin Çin'deki başarılarını çok takdir ediyordum. 80'lerin ortalarından itibaren Çin Engelliler Derneği gittikçe daha fazla nüfus kazanmaya başlamıştı. Başında eski önemli politikacılardan Deng Xiaoping'in oğlu Deng Fupang vardı. Kültür devrimi sırasındaki karışıklıklarda Deng Fupang bir pencereden düşüp çok ağır şekilde yaralanmıştı ve o olaydan beri tekerlekli sandalyeye bağlıydı. O günden beri engellilerin hakları için savaşıyordu, hem de başarıyla. Organizasyonu birkaç yıl içinde örnek olacak işler başarmıştı. Genellikle toplum dışına itilmiş bir şekilde yaşayan engelli insanlara öyle olanaklar tanınmıştı ki diğer ülkelerdeki engelliler bunların ancak hayalini kurabilirlerdi. Belli iş alanları sadece bir takım engelliler grubu için ayrılmıştır. Engelli olmayan bir insanın bu çok beğenilen ve saygı duyulan mesleklerden birini yapabilmesi için özel bir izin alması gerekmekte. Örneğin, tıbbi masörlük ve fizyoterapi sadece körlere ya da sağır ve dilsizlere ayrılmış meslek gruplarıdır. 90'lı yılların başında yürürlüğe giren bir kararname, birçok kör insana garanti bir gelir sağlamış ve toplum içindeki statülerinin belirgin şekilde yükselmesine neden olmuştu. Ziyaretçilerimiz her şeyden önce benim Çin'in herhangi bir bölgesinde değil de neden özellikle Tibet'te çalışmayı seçtiğimi öğrenmek istediler. Bu soru bana Çinli yetkililer tarafından pek çok kere sorulmuştu. Çünkü her Avrupa ya da Amerikan girişiminin arkasında kesinlikle politik amaçlar olduğunu düşünüyorlardı. Otonom bölge Tibet'i tesadüfler sonucu seçtiğimi açıklamak için acele ettim. Tibet dedim, Çince. Çünkü bu cümleyi bu tür durumlar için ezberlemiştim. Benim Orta Asya bilimleri eğitimimin ağırlık noktasıydı. Çalışabileceğim Moğolca ve Çince kör alfabeleri var. Ama Tibetçe kör alfabesi yok. Bu yüzden bir zaman önce bu amaç doğrultusunda Tibetçe konuşan körlerin kullanımı için bir alfabe geliştirdim. Güzel, çok güzel diye bağırdı delegasyon üyeleri ve hatta politik hiçbir gayretim olmadığı için biraz olsun rahatladıklarını hissettim. İlgiyle planlarım hakkında sorular sordular. Chungda'nın çevirdiği İngilizce küçük bir konferans verdim. Çalışmamın amacının kör insanların toplumda eşit şekilde muamele gören bireyler olarak kabul görmeleri olduğunu özellikle vurguladım. Bu yüzden kör çocukları ileride normal okullara devam edebilmeleri ve uygun işler bulabilmeleri için okuma yazma ve yön bulma teknikleri konusunda eğitmek istiyordum. Ziyaretçilerimizin benim kör bir kadın olarak üstelik tek başıma bunları nasıl başaracağımı sorduklarını duydum. Ama Chung da bunu delegasyon üyesi sayın bayanlar ve baylar senin bu projeye ne gibi katkıların olacağını bilmek istiyorlar diye tercüme etti. Kör insanların kendi yetilerine daha fazla güvenmelerini sağlayabileceğime inandığımı söyledim ve sözümü şöyle bağladım. Kendi deneyimlerimden yola çıkıyorum ve körlerle birlikte yeteneklerinin sınırlarını bulmak ve mümkün olduğu kadar bu sınırları genişletmek istiyorum. Pekin'den gelen ziyaretçiler doğru, çok doğru anlamına gelen diu, diu dediler. Ama size kim yardım edecek? Çok yakında bu işle ilgilenen insanlardan bir takım kurmayı ve özellikle benden sonra benim işimi üstlenecek yaratıcı ve istekli öğretmenler bulmayı umuyorum. Ve bunun dışında yurt müdürü ve kızı bana olağanüstü destek oluyorlar. Sadece şöyle bir etrafınıza bakın, bana ne kadar güzel bir yer verdiler diye ilave ettim. Lobsang memnun gülümsedi ve ilk karşılaşmamızdan ve benim at sırtında köylere yaptığım geziden bahsetti. Küçük şovumdan çok memnun kalmış gözüküyordu. Pekin'den gelen delegasyon üyelerinin de içleri rahatlamıştı. Ama bu önemli ziyaretçilerin planlarım hakkında gerçekten ne düşündüklerini ancak yaklaşık olarak tahmin edebilirdim. Asya nezaket kuralları eleştiriyi ya da tamamen reddi dile getirmeyi yasaklar. İki gün sonra ansızın ziyaretime iki Avrupalı geldi. Bütün dünyada körler ve görme zorluğu çeken insanlar için rehabilitasyon merkezleri kuran ünlü bir yardım organizasyonu için çalışıyorlardı. Bu iki uzmanla yapacağım fikir alışverişi beni çok heyecanlandırmıştı. Ancak ne yazık ki konuşma tamamen başka bir yönde gelişti. İlk önce projeyi ve gelecekle ilgili planlarımı anlatmamı istediler. Rahatsız edici bir sessizliğin ardından beyler tasarılarımı birçok bilimsel terimle yerden yere vurmaya başladılar. Böyle bir proje için gerekli tecrübeye sahip olmadığımı, profesyonel olmayan planlar yaptığımı, bunları hayata geçirmek için acemice metodlar kullandığımı iddia ediyorlardı. Saldırıları, kör insanların topluma entegrasyonunu çocukları ailelerden ayırarak ve evlerinden uzak bir yurda kapatarak bombaladığım suçlamasıyla son raddeye erişti. Sakin olmaya çalıştım ve bu ikisini benim yerimde olsalardı neyi farklı yapacaklarını sordum. Derin nefes alıp neredeyse sabırsızca iç çektiler. Projeniz baştan yanlış. Entegrasyon kör insanların yaşamakta oldukları çevrede gerçekleşmeli. Çocukları tekrar eve yollayacaksınız, onları ailelerine neden yabancılaştırıyorsunuz? Entegrasyon öğrenimden önce gelir. Ama siz ikinci aşamayı birincisinden önce yapmak istiyorsunuz. Bu yanlışı daha sonra bir daha düzeltemezsiniz. Ağzım açık kalmıştı. Eğer çevresi bir işe yarayacağına inanmıyorsa, kör bir insan kendine güvenini nasıl kazanır? Burada kör insanların çoğunlukla karanlık odalarda ot gibi yaşamaya ya da sokaklarda dilenmeye mecbur edildiklerini bilmiyor musunuz? İtirazım uzmanlar üzerinde pek etkili olmadı. Bize inanın lütfen. Entegrasyon ancak bizim çok uzun süredir denediğimiz metot doğrultusunda mümkündür. Asya ve Afrika'da bu konuda yeterli deneyimler edindik. Tibet'te de çalıştınız mı diye sordum. Beyler hayır diye yanıtladılar. Diğer ülkelerde edindiğiniz deneyimleri öyle olduğu gibi Tibet'e uygulayabileceğinizi zannetmiyorum. Almanya'nın 3,5 katı büyüklüğündeki bir alanda sadece 2,4 milyon insan yaşadığına dikkatlerini çektim. Etraflıca bir bakımı tek tek her köyde nasıl sağlayabilirlerdi? Ayrıca birçok yere yol yoktu. Şayet yol varsa bile yağmur mevsiminde ve kışın kapanıyordu. Boş yere bir yanıt bekledim ve bu sefer başka şekilde anlatmaya çalıştım. Körlük tanrıların bir gazabı olarak görüldüğü sürece kör insanlar köy yaşamına hiçbir zaman eşit bir şekilde katılamayacaklardır. Dışarıdan gelen biri olarak toplumu bu konuda aydınlatmanın fazla bir yararı olamaz. Ben sadece körlerin toplumu başka türlü düşünmeye ikna edebileceklerine inanıyorum. Bunun için de onlara bir şans tanınması gerekiyor. Körler ilk önce yaşadıkları çevreden çıkıp onlara inanan insanların var olduğunu öğrenmeliler. Kendine güveni geliştirmek, eğitmek, cesaret vermek. Esas olan bu. Bunların hiçbiri sağlanamazsa entegrasyon nasıl gerçekleşebilir ki? Ziyaretçilerime kendi deneyimlerimi anlattım. Ailem bendeki görme bozukluğunu daha ben küçük bir çocukken keşfetmişti. Buna rağmen gören arkadaşlarımla birlikte gideceğim bir okulda karar kıldılar. Şu entegrative diye adlandırılan eğitimden. Benim için çok önemliydi. Çünkü gören insanların dünyasında yolumu nasıl bulacağımı öğrendim. Doğrusu kendimi hiçbir zaman diğer çocuklarla eşit hissetmedim. Her yerde özel ilgi gördüm. Bazı öğretmenler benimle bebeklerle konuşur gibi konuşuyorlardı. Çoğunlukla en büyük pasta dilimi bana veriliyordu. Sabahları sınıfa girmesine ilk izin verilen ve okul paydos olduğunda ilk eve yollanan ben oluyordum. Çocukken bütün bu pohpohlanmaların nedenini anlayamıyordum. Hele özürlü olmamla bir ilgisi olacağı aklıma bile gelmiyordu. Okulda bazı çocuklar hayatımı bir cehenneme çevirmişlerdi. En sevilen riyakar soru herhangi bir okul arkadaşım hakkında ne düşündüğümdü. Bu arada o kişi bana fark ettirmeden yanımda durur ve ben bu iğrenç oyunu yuttuğumda gülmekten kıvranırdı. Çevremdeki insanların bu garip davranışlarını ben de garip bir şeyler olsa gerek diye açıklayabiliyordum. Bazı öğretmenlerin ve öğrencilerin bu tür tuhaf ve bazen de hain davranışlarının nedenini anlamam epey bir zaman aldı. Körlükle rasyonel bir şekilde yüz yüze gelmekten açıkça korkuyorlardı. Ailemin sıcak kollarına geri dönmek, benim için topluma uyum sağlamak yerine tamamen toplum dışı kalmak demekti. Bu yüzden 12 yaşıma geldiğimde Marburg'daki köyler okuluna gitmeye karar verdim. İlk orada benim gibi bir sürü insan olduğunu, deneyimlerimi kör arkadaşlarımla paylaşabileceğimi gördüm. Burada öğretmenler ve öğrenciler beni ciddiye alıyorlardı ve kısa zamanda beni garip bir yaratık olarak görmeyen birçok yakın arkadaşım oldu. Körler alfabesi sayesinde okuma yazma öğrendim. Bastonla yabancı bir ortamda yolumu bulmayı öğrendim. Yemek pişirmeyi, alışveriş yapmayı, üstelik kayak kaymak, at binmek, kanoya binmek gibi çeşitli sporları da yapmasını öğrendim. Kısa zamanda eğer kendime uygun aletleri kullanır ve uygun metotları geliştirirsem dünyada yapamayacağım bir şey olmadığı duygusuna kapıldım. Marburg Lisesi'nde geçirdiğim yıllar bana sadece en iyi eğitimi vermekle kalmayıp kendime olan güvenimi de kuvvetlendirmiştir. Tecrübeli öğretmenlerimin yoğun desteği olmasaydı eşit haklara sahip olmanın ne olduğunu asla bilemeyecektim. Bunların hepsini o yardım organizasyonundan gelen uzmanlara anlattım. Ancak benim deneyimlerimle pek alakadar olmuş gibi görünmüyorlardı. Şanslı bir okul hayatı geçirdiğiniz doğru olabilir ama kendi deneyimlerinizi başkalarına doğrudan aktarmak hatasına düşmemelisiniz. Gözleri gören bir insan olarak körler için neyin iyi ve gerekli olduğunu daha iyi mi biliyorsunuz? Ziyaretçiler benim bu itirazımı duymazlığa geldiler. Bizi dinleyin. Önceliklerinizi tespit edin. Okulu bir kenara bırakın ve entegrasyona yoğunlaşmaya çalışın. Çocukları ailelerinden koparmayın. Bitkin bir halde, "Bence entegrasyon ve eğitim birbirinden ayrılamaz, bir bütündür," dedim. Uzmanlar, "O zaman," deyip ayrılmak üzere ayağa kalktılar. "O zaman bu iki şeyi birleştirebilmek için size Lhasalı çocukları seçmenizi tavsiye ederiz." 16. Nihayet başlayabilirdik. Göz doktorlarının ve Medicine Sans Frontières, MSF adlı yardım organizasyonunun sayesinde çeşitli bölgelerdeki kör çocuklarla ilgili ipuçları almıştık ve Dolma da iş gezisine gittiği her yerde bu okuldan bahsetmişti. 1998 yılının Haziran'ında 8 çocuğun adını tespit etmiştik. Bunlardan 5'inin dokümanları hazırdı ve okula başlamayı bekliyorlardı. Avrupalı ziyaretçilerimin sadece Lhasalı çocukları almam yolundaki uzman tavsiyelerini çok istememe rağmen ne yazık ki tutamamıştım. Konuyla ilgili yetkililer de Lhasa'daki kör çocuklarla ilgili hiçbir kayıt yoktu. Daha sonra öğrendim ki körler şehirlerde, köylerde olduğundan çok daha izole bir hayat sürüyorlar. Tensin okula kabul ettiğimiz ilk çocuktu. Lhasa'dan bir saatlik araba mesafesi uzaklıktaki bir köyde yaşıyordu. Dolma onu yaptığı gezilerin birinde bulmuştu. Tam köy ahalisine sabahları nasıl yıkanmaları gerektiğini gösterirken hijyen dersine pek aldırmayan bir çocuk fark etmiş. Bu ilgisiz çocuğa haddini bildirecekmiş ki çevredekiler çocuğun onun gösterdiklerini göremediğini söylemişler. "Sen kör müsün?" diye oğlana hayretle sormuş. Çünkü böyle bir şey aklına bile gelmemiş. Tensin gayet büyük bir rahatlıkla "Evet," demiş. Dolma açılması düşünülen okuldan bahsetmiş ve Tensin büyük bir heyecanla "Bu okula gidebilmem için ne yapmam gerekiyor?" diye sormuş. Dolma gülmüş ve kurnazca bir cevap vermiş. "Eğer her sabah ve akşam yıkanırsan belki günün birinde Kelsang Mato köye gelir ve seni alıp Lhasa'ya götürür." Şimdi bu sözü tutmak istiyordum. Lopsang'ın cipiyle Chung da tercüman olarak bizimle geliyordu. Köye çabucak ulaşmıştık. Fazla araştırmamıza gerek kalmadı. Çünkü bir mola bizi kör çocuğun ailesine götürebileceğini söyledi. Tensin bu okulu duyduğundan beri her sabah ve akşam ellerini ve yüzünü yıkıyor. Ama kimse gelmeyince bunun da boş vaatlerden biri olduğunu düşünmüştük. Bu arada fakir bir kulübeye gelmiştik. Kapının önünde bekçi köpeği gibi bekleyen Tensin'in kardeşi 6 yaşlarındaki biri olan bizi görünce hemen bağırmaya başladı. Annesi dışarı çıktı ve bizi candan bir şekilde selamladı. Tensin otlakta ama lütfen içeri girin dedi. Küçük çığırtkana gidip Tensin'i getirmesini söyledi ve bize soğuk çank ikram etti. Sonra yanımıza oturup içini döktü. Kocası onu terk etmişti ve 2 oğluyla yalnız yaşıyordu. Tensin artık ele avuca sığmaz olmuştu. Neyse ki her gün keçileri ve yakları dağlara götürüp enerjisini orada boşaltıyordu. Küçük kardeşi ise tam bir ödlekti. Evden dışarı çıkmak istemiyordu. Üstelik gözleri de görüyordu. Yarım saat sonra Tensin kulübeye fırtına gibi daldı. 9 yaşlarındaydı ve yaşına göre çok uyanık ve kendine güvenli görünüyordu. "O kadar uzun süre bekledim ki," dedi mutlu bir şekilde. Sonra annesine dönüp "Hemen bugün NASA'ya gidebilir miyim?" Birkaç dakika sonra küçük bir çıkın hazırlanmıştı ve Tensin arkadaşlarına ve komşulara veda etmek için heyecan içinde köyün içinde koşturuyordu. Gülmem geldi. Çünkü Tibet'te bir takım şeyler dünyanın hiçbir yerinde olmayacak kadar hızla gerçekleşiyordu. Avrupa'dan gelen uzmanların bunu görmesini çok arzu ederdim. Ne demişlerdi? Çocukları ailelerinden koparmayın. Burada hiç kimse bize hırsız muamelesi yapmıyordu. Tüm köy ahalisi bizi yolcu etmek üzere toplanmıştı. Tensin okula alışana kadar annesinin de birkaç günlüğüne bizimle Lhasa'ya gelmesi gerekiyordu. Ama daha aynı gün köyüne geri döndü. Tensin'in başının çaresine bakar diye açıkladı. Asıl büyük anneye bıraktığı ödlek küçük oğlu için endişeleniyordu. İleriki günlerde Lhasa'ya getirdiğimiz diğer çocukların aileleri de biz de onları alıştıkları çevreden zor yoluyla koparıyormuşuz gibi bir duygu uyandırmadılar. Tam tersi, bir iki yerde artık bu işe yaramazsa bırakmak zorunda olmadıkları için neredeyse sevindikleri kanısına bile kapıldık. Örneğin ücra bir bölgenin valisinin bulduğu 11 yaşındaki Tashi bunlardan biriydi. Tashi uygarlığın uğramadığı sapa bir köyde yaşıyordu. Buradaki insanlar elektriği bilmiyorlardı ve bir cipi çok nadiren yakından görmüşlerdi. Araba ile köye girdiğimizde köy ahalisinin sadece ihtiyarlardan oluştuğu izlenime kapıldık. Çünkü etrafımızı bir anda en az 20 tane dişsiz mola ve pola ile sarılmıştı. Ama az sonra gençlerin tarlada çalışmaya ya da dağlarda keçilerini ve yaklarını yaymaya gitmiş olduğunu öğrendik. Tashi'nin anne ve babası da bunların içindeydi. Hemen birkaç eski toprağı onlara yolladık. Chung da kör çocuk nerede diye sordu. Yaşlılar oğlanın babasının kulübesinde kilitli olduğunu açıkladılar. Gerçekten de öyleydi. Tashi'nin annesi bir telaş geldi. Chung da yalıp kulübeye götürdü. Orada oğlanı alıp götürmesi için yalvarıp yakarmış. Ancak Chung da çok düşünceli görünüyordu. Anlattığına göre Tashi yapayalnız karanlık bir odada oturuyormuş ve dünyadan tamamen kopuk bir havası varmış. Annesine hep birlikte Lhasa'ya gitmeyi teklif ettiğimizde sadece Tashi'yi alıp götürmemizi, buna oğlanın kesinlikle üzülmeyeceğini söyledi.